Ayrım 9. Aradığınız şahıs burada çalışmıyor. Bana ne demişti Tamur? Bir şeye ihtiyacın olursa Kutkar Zora'ya başvur demişti. Hem de iki ayrı sefer. Önüme ilk gelen eteği çekip giydim. Alelacele bir kazak geçirdim üstüme. Başlığım, pardösüm, çantam. Aman, eşarbımı unutmamalıydım. Bugün çok işime yarayabilirdi. 2 dakika sonra hazırdım. Her gün yaptığım gibi iş yerime arabamla değil, trafikte vakit kaybetmemek için hava taksisiyle gittim. Birkaç aydır binmemiştim hava taksisine. Yine zam yapmışlardı. Durmadan zam yapıyorlardı son 2 yıldır. Gerçekten iyi huyluydu Romanist Cumhuriyeti'nin halkı. Kimsenin çıtı çıkmıyordu yılda 2 kez gelen zamların karşısında. Bizim maaşlara da bir zam gelir miydi acaba? Şimdi zamları düşünecek zaman değildi. Önemli işlerim vardı. Kendi bölümüme çıkmadan danışmaya yürüdüm. Kutkar Zora'nın çalıştığı bölümün katını sordum. Kafam o kadar karışıktı ki bildiklerimi de unutmuştum. Gıda bölümünün hangi katta olduğunu hatırlayamamak gibi. Gıda araştırmaları 5. katta dedi yetkili memur. Asansöre bindim, 5. kata çıktım. Kapının şifresini bilmediğim için zil düğmesine bastım. Mekanik bir ses ne istediğimi sordu. Kutkar Zora'yı görmek istemiştim dedim. Kapının hemen açılacağını sanıyordum. Epeyce bekledim kapının önünde. Zile bir daha bastım. Bu kez uzun konuştum. Ben araştırma kurumu tekstil bölümünden Profesör Yuna Otis. Mesleki bir konuda Kutkar Zora ile görüşmek istiyorum. Bekledim, bekledim. Nihayet bir insan sesi yanıtladı beni. Kutkar Zora burada değil. Ne zaman gelir? Gelmeyecek. Anlayamadım dedim. Kutkar Zora burada çalışmıyor mu? Artık çalışmıyor. Neden? Aradığınız şahıs burada çalışmıyor profesör. Ne zamandan beri? Cuma'dan beri. Araya sadece hafta sonu girdi. Ne oldu ki? Aradığınız şahıs burada çalışmıyor. Onu anladım kızım. Nedenini soruyorum. Herhalde telefona bakan tecrübesiz bir öğrenciydi. O kişi burada çalışmıyor. Hattın kapandığını belli eden bir tıkırtı geldi kulağıma. Kapalı kapının ardında çaresiz kaldım. Asansörle giriş katına indim, tekrar danışmaya yürüdüm. Kutkar Zora bugün giriş yapmış mı diye sordum. Eşarbımın renkleri olmasa bana yanıt veremeyebilirdi adam ama saygıyla yanıtladı. Bir dakika bakayım efendim. Bugün giriş yapmamış. Son girişine bakabilir misiniz? Az bekledim yine. Cuma sabahı saat 8:10 girmiş. Çıkışı? Çıkışı gözükmüyor. Yani hala içeride mi? Onu ben bilemem. Daha fazla bilgi istiyorsanız danışma müdürüne başvurun. Şu ilerideki kapıdan girin, sola dönün, 3. oda. Kararlı adımlarla adamın tarif ettiği yere yürüdüm. Kapıyı tıklattım. Karşılıklı konuşmalar, benim kimliğimi belirtmem vesaire. Açıldı kapı. Duvarları ekranlarla, ekranların ise binanın her bir alanı, odası, köşesiyle dolu olduğu küçük bir odadaydım şimdi. Kutkar Zora ile birlikte bir projenin üzerinde çalışıyorduk. Bu sabah randevumuz vardı. Kutkar ortalıkta yok. Hiç gecikmezdi. Sordurdum. Cuma günü giriş yapmış ama çıkışı gözükmüyor. Merak ettim, başına bir şey gelmiş olmasın dedim. Ne gelmiş olabilir ki? Başı dönüp düşmüş olabilir. Tuvaletteyken baygınlık geçirmiş olabilir. Belki de bir kalp krizi. Gıda bölümüne girmek ve araştırmak istiyorum. Bana yardımcı olursanız. Bekleyin dedi ve çıktı odadan. Birazdan geri döndü. Sayın profesör, sordurdum. Başına bir şey gelmemiş. Bölümünde yok. Ama çıkış yapmamış. Aygıtlar bir tutukluk yapmış olmalı. Böyle dedi ama söylediklerine kendi inanmadığı da belliydi. Bugünkü randevumuz çok önemliydi. Yaptığımız işin aciliyeti vardı. Bana evinin adresini verin o halde. Adresi burada bulunmaz. Onun için personel bilgiye başvurmanız gerekiyor. Bir sonraki durağım personel bilgiydi. Artık içime baygınlıklar vermeye başlayan prosedürü baştan sona tamamladıktan sonra bu kez suratsız bir genç kadının yüzünden akan lanete bakılırsa herhalde onun da çocuğu olmuyordu ki ev dışında bir işte çalışabiliyordu. Önündeydim. Kutkar'ın adresini istedim. Önümüzdeki bilgisayara baktı ve başını kaldırmadan dedi ki: "Kaydı silinmiş." "Nasıl yani?" Yani adresi yok. Bir insanın bilgisi neden silinir? İşten ayrılınca silinir. Ama bu şahıs bina dışına çıkmamış, işten ayrılmamış yani. Bence daha fazla kurcalamayın hocam. Pardon? Yüzüme manalı manalı baktı. Ya da bana öyle geldi. Elimden daha fazlası gelmiyor, özür dilerim dedi. İçim çekilir gibi oldu. Kadının çalışma masasının kenarına tutundum düşmemek için. Ne yaptılar Kutkar'a? Öldürdüler mi, kaçırdılar mı? O ne yapmış olabilir ki yok ettiler adamı? Az ilerideki sandalyeye zor yürüyüp oturdum. Tamur'un haberi var mıydı acaba o çok güvendiği arkadaşının artık burada olmadığından? Hatta belki bu dünyada dahi olmadığından? Tamur ne durumdaydı sahi? O da iş yerine giriş yapıp çıkamayacaklardan mıydı? Başım dönüyor, dizlerim çözülüyor, kulaklarım uğulduyordu. Bayılıyor muydum ne? Bayılamazdım, kendimi toparlamam lazımdı. Toparlama. İyi misiniz diye soruyordu galiba bir genç kadın. Kollarıma ferahlatıcı bir sıvı mı dökmüşler, kollarım yüzüm ıslaktı. Elim ayağım buz gibiydi. Sağ elimin baş parmağına yüksük gibi geçirilmiş minik bir tansiyon aleti. Ne kadar geride kalmışlar, bu ne ilkellik diye düşündüm. Kan basıncı ne zamandır göz bebeğinden ölçülüyordu halbuki. Bazı bölümlerin başında böyle antika tipler bulunabiliyordu ne yazık ki. 40 yıllık ilkel araçları daha emin zannettikleri için tercih edenler her yerde hala vardı. Tam karşımdaki camın üzerinde gıda araştırma gibi bir şeyler yazıyordu ama pek net göremiyorum. Ne işim vardı benim gıda bölümünde? Benim bölümümün adı Tex. Yavaş yavaş hatırlamaya başladım olanları. Ah evet, Kutkar'ı soruyordum. Kutkar da böyle eski aletlere meraklı, geçmişe takılı biri miydi acaba? Öyle olsa bu birimin başında olmazdı. Ama Kutkar yoktu. Hafif bir baygınlık geçirdiniz, korkmayın hocam, tansiyonunuz düşmüş. Sabah bir şey yemediniz mi? Üzerindeki beyaz önlükten sağlıkçı olduğunu anladığım genç bir adam tepemde dikiliyordu. Doğru bildiniz, yemedim dedim. Size bir enerji karışımı getirecekler şimdi. Doktorunuzun iletişim bilgisini verirseniz sizi hemen ona yönlendiririz. Gerek yok. Olmaz olur mu? Tansiyonunuz çok düşük. Enerji karışımını içer içmez sizi hemen doktorunuza sevk edeceğiz. Ne kadar karşı koysam da çekip gitmemi kabul ettiremeyeceğimi biliyordum. Kaza anlarında veya böyle bayılmalarda filan elemanların hemen doktora sevki her kurumda şarttı. Gönülsüzce Sorge'nin telefon numarasını ve adresini verdim ve kocaman bir bardakta getirilen turuncu renkli sıvıyı zorlanarak içtim. Ellerinden çabuk kurtulmak için. Yarım saat kadar sonra araştırma kurumunun özel arabasıyla doktorumun muayenehanesine yollanmış, bekleme odasında sıramı beklerken tamamen kendime gelmiştim. Ve şimdi sert divanda uzanmış, Sorge'nin sorularını hangi beyaz yalanlarla yanıtlayayım diye ter döküyordum. Gözlerimin tam içine bakıyordu sinir kadın. Tansiyonunuz sizi 40 saniye bayıltacak kadar düşmüş. Şimdi de gereğinden fazla yüksek seyrediyor. Oysa gayet düzenli bir kan basıncınız vardı hocam. Bu değişikliğe fiziksel veya ruhsal bir travma mı neden oldu?
Yoo.
Hayatınızda sarsıcı bir değişim oldu mu? Üzüntü, korku veya tam tersi bir şey? Yeni bir buluşun heyecanı mesela? Şimdi bana bayılma nedenini bulmak için soru üstüne soru soracak. Çünkü ne de olsa o bir psikiyatr. Sorge'nin elinden kurtulmanın tek çaresi anlaşılıyor ki itiraf etmek olacak. Ama bayılmama neden olanların sadece azıcık bir bölümünü. Hipokrat yemini Romanist rejiminde de geçerli mi diye sordum. Şüpheniz olmasın, hasta ile doktoru arasına ramalar bile giremez. Ben aşık oldum Sorgen.
Pardon?
Aşık oldum dedim.
Ne zaman?
Hafta sonu.
Hocam 2 günde.
Aşk böyle bir şeydir.
Ah ne harika. Bakarsınız benim seanslarıma gerek duymadan uykularınıza kavuşuvermişsiniz.
Ya da tam tersi. Yaşayacağım ruhsal iniş çıkışlardan dolayı sissiz, nefes alamaz duruma gelivermişim. Bu yaşta aşk, gençlik aşkına benzemiyor. İnsanı havalarda uçurmuyor, tersine endişelere kaptırıyor.
Varsın endişeleriniz, aşktan olsun.
Keşke öyle olsaydı dedim içimden.
bu haftaki randevuya geleceksiniz değil mi diye sordu. Aşk seanslarımıza mani değil ki, çarşambaya buluşuyoruz yine. Ben şimdi bir kere daha ölçeyim tansiyonunuzu. Normale dönmemişse size vereceğim damlayı 3 gün kullanın, sonra bırakın. Sorgen gözümden tansiyonumu ölçtü, reçetemi yazdı. Araştırma kurumunda içirdikleri bulamaç iyi gelmiş olmalı. Kendimi bayağı güçlü hissediyordum. Kapıdan çıkarken bana dedi ki, çarşambaya sadece aşkı konuşalım. Uykularıma kavuşturacaksa neden olmasın diye yanıtladım. Çıktım muayenehaneden, annemle buluşacağım parka doğru yürürken aklıma Tamur'u Odelia'nın telefonundan arayabileceğim geldi. Ah, neden daha önce düşünmemiştim? Böylece annemin binlerce sorusuna hedef olmaz, Tamur'un kim olduğunu açıklamak zorunda kalmazdım. Anneme gecikeceğimi bildiren sesli mesaj bıraktım. Bir taksi çevirip Odelia'nın evine gittim. Güvenliğe adımı verdim, bekledim. Evdeydi. ''Sen çalışmıyor musun bugün?'' diye sordu beni karşısında görür görmez. ''Bir nevi izinde sayılırım. Şu uykusuzluğumdan dolayı tedavi oluyorum ya, bir ay boyunca mesai saatlerim oldukça gevşek.'' ''Beni merak ettinse iyiyim.'' dedi Odelia. ''Korkma, başka avukat olmadı. Her dayaktan sonra olduğu gibi Hanor pişman görünüyor. Bakalım ne kadar sürecek bu durum.'' ''Odelia, iyi olduğuna çok sevindim.'' dedim. ''Senden bir ricam var. Bilekliğini kullanabilir miyim?'' Gözleri kolumdaki bilekliğe kaydı. ''Benimki sabahtan beri işlemiyor.'' dedim. Bu imkansız bir şey olduğu halde. Oysa önemli bir mesaj atmam lazım da. Sen de yolumun üstündesin diye. Ama Yuna, sen benden daha iyi bilirsin de bunların bozulmaması gerekiyor. Hemen bir şikayet formu doldur. Yapacağım da önce şu mesajı atayım izin verirsen. Numarayı söyle, sesli mesaj mı bırakacaksın? Yazılı mesaj bırakacağım. Ben yazayım, daha kolay olur. Biraz şaşkın kolunu uzattı. Kızın bilekliğinden Tamur'a, beni sakın arama, mesaj atma. K dünden beri kayıp yazıp yolladım. Sonra hemen sildim yazdıklarımı. Teşekkür ederim dedim, çok makbule geçti. Otur bir şeyler içelim, iki laf ederiz, hem şikayet dilekçesini gönderirsin benim telefondan. Bir an önce tamir etsinler, insan onsuz yapamıyor. Annemle buluşacaktım, geç kaldım, çıkayım ben, sonra bakarız artık. Yüzünde şaşkın bir ifade mi vardı? Sanki annenle buluşacaktın madem onun bilekliğinden niye atmadın mesajını der gibiydi. Sen sakın kocana senin bilekliğini kullandığımı söylemeye mi? Zaten benden hiç hoşlanmıyor, sonra yine kızmasın sana. Yok artık, daha neler, sen benim arkadaşımsın. Bilekliğimi elbette kullanırsın lazım olduğunda. Sen ihtiyatlı ol Odelia. Neyse ben kaçayım, annemi bekletmeyeyim. Bir başka sabah uğrarım çan çan etmeye. Odelia ile aceleyle veda edip çıktım. Koşturarak annemle buluşacağımız parka gittim. İyi değildim. Hayatımda ilk defa sürekli yalan söyleyip duruyordum. O kadar rahatsızdım ki bir daha temizlenemeyecek kadar kirlenmiş hissediyordum kendimi. Annem Selvili Park'ın girişindeki bankoda oturmuş, beni bekliyordu. Geldiğimi görünce elleriyle nerede kaldın der gibi bir hareket yaptı. Ama yanına yaklaşınca bana fırça atacağına kaygıyla sordu. Bu ne hal Yuna? Kireç gibi olmuş yüzün. Hasta mısın kızım? Yorgunum dedim. Çok fazla yoruluyorsun, dinlenmen lazım. Yanına iliştim, kolunu sıkıca tutup gözlerinin içine baktım. Anne, önce Regan'la ilgili haberi ver bana. Önce sen söyle söyleyeceğini. Hayır, önce sen. Oğlum yine bir kademe yükseltildi mi? Ne oldu? Oğlunun haberi işiyle ilgili değil. Biliyor musun, işten önemli şeyler de var bu dünyada. Ne gibi şeyler anne? Aşk gibi. Annem dalga mı geçiyordu benimle, yoksa Tamur'u mu duymuştu? Yok, mümkün değildi bu. Aşk mı dedin? Evet, oğlumuz aşık olmuş, evlenmeye karar vermiş. Aa, şaşırdın değil mi? Ben de şaşırdım duyduğumda. Neden bana söylememiş? Sana da söyleyecekmiş ama ben senden önce duydum işte. Ama onun annesi benim dedim. Kalbim kırılmıştı. Dün gece gördüğüm oğlum böyle bir müjdesi varken beni azarlamakla yetinmişti sadece. Yuna, yapma böyle. Kaldığım Mordam'da tamirat vardı da çok gürültü oluyor diye 2 geceliğine Regan'a geçmiştim ya, o yüzden yani. İkimize de aynı anda söyleyebilirdi. Yunacığım, bana hafta sonunda söyledi, sen batı kıyısındayken. Cumartesi akşamı kıza evlenme teklif etmiş. Eve döndüğünde ben henüz uyumamıştım, o zaman söyledi işte.
Ne zaman evleniyormuş?
Ay ne bileyim Yuna. Bir kızla görüştüğünü bile bilmiyordum. Senin haberin var mıydı? Ben ara sıra aynı evde kaldığımız için bir yıldır biri olduğunun farkındaydım. Telefonda gizli gizli konuşmalar filan. Sonra bir gün evde rast geldim. Kız gidince sordum. İşle ilgili bir görüşme demişti. Kızın elinde dosyalar filan vardı. İnanmıştım. Meğer o kızmış.
Nasıl bir kızdı?
İşte öyle, ince, uzun, sade bir kızdı. Nasılsa sen de görürsün yakında. Dün akşam en önemli sorunum Tamır'a ulaşmak, sabah Kutkar'a ne olduğunu öğrenmekti. Şu anda ise oğlum evleneceğini niye ilk bana değil de anneme söyledi diye kıskançlık yapıyordum. Utandım kendimden. Kutkar belki tehlikedeydi, belki de ölmüştü ve ben nelerle uğraşıyordum. Sıkıntılıydım ayrıca. Odelya'nın bilekliğinden attığım mesajı Tamur'un alıp almadığını hiç öğrenemeyecektim. Oysa onu şimdi bir de annemin bilekliğinden arasam, ya açarsa telefonu, ya konuşma imkanı bulursam onunla. Anne, dedim kararlılıkla ve sözü hiç uzatmadan, benim senin yardımına ihtiyacım var anne.
Hayrola, ne var?
Batı kıyıda bir arkadaşım, bir meslektaşım var. Şu anda tehlikede.
Arike mi?
Hayır, ama Arike'nin de arkadaşı. Ona ulaşabilmek için senden yardım istiyorum. Lütfen hayır deme. Çünkü senden başka yardım isteyebileceğim kimsem yok.
Neler oluyor Yuna? Dedi kaygıyla.
Anne, anlatması zor. Ben sana her şeyi anlatacağım ama önce sen hemen sana söyleyeceğim numarayı ara. Sonra bırak ben konuşayım.
Niye sen kendini aramıyorsun?
Çünkü benim kendi telefonumdan aramam tehlikeli olabilir.
Ne tehlikesi?
Anne, soru sormadan benim için bir şey yapamaz mısın? Bir tek kerecik, lütfen.
Dinleniyor musun yoksa?
Böyle bir ihtimal var.
Ne yaptın Yuna sen, dedi annem.
Şşt, alçak sesle konuş. Bak, birileri bu tarafa yürüyorlar, duymasınlar bizi. Sen ne yaptın ki telefonun dinleniyor? Çok tehlikeli bu. Ucu Regan'a kadar gidebilir, ha? Ben sana sakın ulu orta şikayet etme, sakıncalı insanlarla görüşme diye tembihlemedim miydi kızım? Sen Regan'ı hiç mi düşünmedin?
Hayatta bir kerecik Regan'ı değil de beni düşün anne. Ben senin kızınım.
Seni düşünmez olur muyum? Her şey seni düşündüğüm için zaten.
Beni düşündüğün için ne?
Bırak şimdi benim ne dediğimi. Ne oldu anlat haydi.
Kutkar kayboldu.
Kutkar da kim, köpek mi?
Kutkar diye köpek adı olur mu hiç?
Neden olmasın? Fezar, Zapolyon köpek adları değil mi? Bir insan durup dururken kaybolmaz. Ancak bir köpek alır başını gider. Ya da bir kedi.
Kutkar benimle aynı kurumda çalışan biri. O şu anda çok büyük bir tehlikede olmalı. Bunu birine haber vermeliyim. Kendi telefonumdan yapamam. Seninkini kullanacağım.
Kime vereceksin bu haberi?
Tamur'a.
Hangi Tamur'a?
Anne, ne çok gereksiz soru soruyorsun. Bak, zaman kaybediyoruz. Tamur Resuma, babamın öğrencisiymiş vaktiyle.
Annemin yüz ifadesinin değiştiğini gördüm. Dudaklarını ısırdı, sonra hemen toparladı kendini.
Tehlikeli sularda yüzüyorsun Yuna, dedi.
Nereden buldun sen Tamur'u?
Arike tanıştırdı.
Ne zaman?
Ay anne, hafta sonu. Tamam mı, bitti mi soruların? Telefonunu verir misin?
Olmaz.
Ne demek olmaz?
Sen konuşma, seni dinliyorlarsa Tamur'u mutlaka dinliyorlardır. Ben konuşacağım onunla.
O zaman da sen takılırsın ağlarına.
Olsun. Takılırsam buna oynarım hep yaptığım gibi. 80'ini aşmış biriyim ben. Kimlik bilgilerime göre yani. Katırgeni tedavisi de görmediğim için kimse beni yaptıklarımdan, söylediklerimden sorumlu tutamaz.
Ağzım açık baka kaldım anneme.
Haydi sallanma, söyle ne dememi istiyorsan.
Tamur'a de ki, Kutkar işten ayrılmış, üstelik kaydı da silinmişti. Oysa dün kurumdan çıkış yapmamış.
Kısacası adam kayıp. Başına bir şey gelmiş olduğu kesin. Bunları anlat işte anne. Bir de tembih et. Bana ne telefon etsin ne mesaj yollasın. Dinleniyorum ben.
Nereden biliyorsun Yuna?
Anne biliyorum işte. Haydi ara Tamur'u. Onu bulamazsan Arike'yi arayacaksın.
Arike'ye güvenilebilir mi?
Geçen hafta sorsan evet derdim ama bugün artık kendimden bile şüphe eder haldeyim.
Yuna kızım neler oluyor anlatsana bana da.
Uzatma anne. Seni konuşmak istemediğinde konuşturmak mümkün mü?
Ben de senin kızınım işte. Arike Tamur'un yakın arkadaşı. Yani bizi o tanıştırdığına göre...
Ama arkadaş olmaları yetmez.
Tamur'u tehlikeye atmamalısın.
Anne sen Tamur'u tanıyor musun yoksa?
Anne sen Tamur'u tanıyorsun.
Elbette tanıyorum dedi sakin sakin. Sen kendin söylemedin mi babamın öğrencisiymiş diye? Kaç kere evimize geldi öğrenciyken. Baban çok severdi Tamur'u.
Neden ben hiç rastlamadım ona evde?
Sen evliydin o sıralar, kendi evine çıkmıştın.
Yuna bütün bunlardan Regan'ın haberi var mı?
Ne alakası var şimdi bunların Regan'la? O asla bilmemeli.
Evet, o sakın bilmesin.
Sen dilini tutarsan bilmez. Zaten o şimdi sevgilisiyle meşguldür. Haydi anne ara artık Tamur'u.
Kolunu uzattı bana.
Tamur'u bu kez de annemin bilekliğinden tuşladım. Çal sesini duyuyordum. Çaldı, çaldı, çaldı. Sonra sesli mesaj bırakın sinyali geldi.
Beni ara dedi annem.
Senin kim olduğunu da ne bilsin anne?
Numaram çıkmıştır.
Kim olduğunu bilmeden arar mı?
Bir erkek mutlaka kendini arayan kadına yanıt verir.
Sonra Arike'yi aradık. Doğrudan sesli mesaja düştük.
Ben merkezden Samira dedi annem yine.
Beni ilk fırsatta geri ara Arike. Çok önemli.
Bağlantıyı kesti ve başını kaldırıp bana baktı.
Arar beni merak etme.
Mesajı bırakaydın keşke. Tamur'a haber verirdi.
Olmaz. Dinlenmediğinden emin değiliz.
Ama anne o zaman sen de tehlikeye atıyorsun kendini.
Beni sorgulayan olursa kızıma ulaşamadım. Acaba hala arkadaşının evinde mi diye aramıştım derim. Anneler kaç yaşında olursa olsun kızlarını merak ederler.
Arike'yi de dinliyorlarsa onunla konuşmamalısın.
Ben neyi nasıl söyleyeceğimi bilirim dikkati çekmeden. Arika yeterince zekisi anlar.
Pek merak ettim anne. Tamur'un beni aramamasını Arike'ye nasıl anlatacaksın mesela? Ya da Kutkar'ın kayıp olduğunu.
Kızım Tamur'la asla görüşmek istemiyor. Tamur'a söyle kızımı rahat bıraksın diyeceğim. Sonra da bu işe seni aracı etmek istemezdim. Aslında bu mesajı Kutkar'la yollayacaktım. Ama ona birkaç gündür ulaşamıyorum. Herhalde bir yere gitti. O yüzden seni aradım diye ekleyeceğim.
O da inanacak öyle mi?
Belki de inanmayacak ama mesajı Tamur'a geçirecek. Tamur ne söylemek istediğimizi anlar.
Annemin yüzüne baka kaldım. Vay be.
Ne atlatmacalar biliyordu böyle benim işine geldiğinde bunak geçiren annem. Ne zaman edinmişti bu kıvrak casus ağızlarını. Ama ben annemi tahlil edecek durumda hiç değildim o anda. Bir el boğazımı sıkıyor, yaşlar göz bebeklerimde birikiyordu. İsteğim olmamıştı. Becerememiştim. Ulaşamamıştım Tamur'a. Onu bir daha hiç göremeyebilirdim. Belki onun da defteri dürülmüştü. Tıpkı Kutkar gibi. Mutlu olacağıma dair bir ışık, kısacık bir süre bana göz kırpıp sönüvermişti.
Ne kadarmış benimki ama?
Senin Tamur'la aranda ne var diye soruyordu annem. Bense başımı ona yaslayıp ağlamak istiyordum.
Anne yeni tanıştık ama yakınlaştık dedim.
Yani ben ondan hoşlandım anne.
Keşke zamanında ikiniz de öğrenciyken hoşlansaydın.
Geç kalmışsın madem şimdi ondan uzak dur. Başını da belaya bulaştırma. Ucu Regan'a da dokunur sonra.
Ne biliyorsun sen Tamur hakkında?
Muhalif olduğunu.
Pek çok muhalif var.
Ama hepsi etkin değil. Tamur mimlilerden biri.
Nereden biliyorsun?
Arkadaşlarla konuşurken duydum.
Anne siz Mordamlar'da ihtiyarlarla bunları mı konuşuyorsunuz?
Moda mı konuşacağız bu yaşta? Memleket meselelerini konuşuyoruz. Yaşlıyız ama kör değiliz.
Sevsinler sizi dedim. O keskin gözlerinizle neler görüyorsunuz bakayım.
Senin göremediklerini kızım. Sen öylesine vermişsin ki kendi işine olup biteni fark etmiyorsun. Ama kabahat senin değil, sizin kuşağa düşünmeyi öğretmeyenlerdi. Sizin yerinize düşünen, üzülen, sorunları çözen ulu hanınız vardı. Size tek öğretilen işlerinize odaklanmaktı. Sonra da her istediğiniz önünüze serildi. Ev, okul, sağlık hizmetleri, iş, güç, hazır yiyecek, ana babalarınıza barınak, hayatı kolaylaştırdı size. Karşılığında da sorgu sualsiz itaat ve ha babam çalışmanızı istedi. Hiç gocunmadan çalıştınız. Böylece kalkındık. Paramız güçlendi, itibarımız arttı, uçtuk. Nefeslendi annem. Bunun neresi kötü diye sordum. Sonunda robotlara döndük Yuna. Polis devletinde koyunlarız artık kızım. Ama sen hep bana dersin ki kimseyle böyle şeyleri konuşma dersin. Sen niye konuşuyorsun? Biz kimse miyiz? Ana kızız biz. Ama sen tedbiri sakın elden bırakma. Sakın Yuna. Tecrüben bana kimseye güvenmemek gerektiğini öğretti. O engin tecrübenle söyle o halde. Tamur ya da Arike bu gece seni geri ararlar mı? Ararlar, merak etme. Sen şimdi evine dön. Ben sonra uğrarım sana. Benim de gün boyu yapacaklarım var dedi annem. Ararlarsa sana mutlaka haber veririm, söz. Ayrıldık annemle. Ben parkın içinde son derece huzursuz yürümeye başladım. Huzursuzluğumun nedeni annemin söyledikleri değildi. Bilirdik onun sivri dilini. Ama hem Tamur hem de Kutkar için fazlasıyla endişeliydim. Ve bu yüzden annemi bile tehlikeye atmıştım. Derken aklıma oğlum geldi. Evleneceğini bana bildirmeye dahi gerek görmeyen oğlum. Bana değer vermeyen, belki de beni hiç sevmeyen. Ve nihayet beni seven, sayan, düşünen biri karşıma çıktığında da onu birlikte geçirdiğimiz ikinci günün sonunda kaybetmek üzereydim. Kaybedenlerin şampiyonu ben, aslan kadın Yuna. Telefonum titreşti. Annem de herhalde. Kim olduğuna bakmadan cevap verdim. Anneciğim, akşam evdeysen uğramak istiyorum. Sana verilecek bir müjdem var. Anneanneme de söyleyecektim ama ona ulaşamıyorum. Telefonu hep meşgul. Seni ararsa söyle sana gelsin akşam. Sizi yemeğe çıkaracağım diyordu Regan. Regan, oğlum, kaçta geleceksin canım? Yalnız mı geleceksin? Sana tanıştırmak istediğim biri var, onunla geleceğim dedi oğlum. 7:30'da sende oluruz. Bekliyorum, ben anneanneni bulurum dedim. Kapattım telefonu. Yakındaki banka gidip oturdum. Uyandığım andan beri tüm yaşadıklarımı sindirebilmek için bir süre sakin kalmaya ihtiyacım vardı. Ama şimdi az öncesine göre kesinlikle daha mutlu ve umutluydum. Regan beni aramıştı. Ama acaba annem mi söylemişti aramasını? Nefes adım ben be. Anneme ulaşamamış ya çocuk. Neler düşündüm hemen. Oysa oğlum evlenmek üzereydi. Hayatım tam anlamıyla alt üst oluyordu. Bir düğün telaşı içine düşüp koşturacaktım. Belki de yakında torunumu alırdım kollarıma. Erken emekliliğimi isteyip çocuğuma çalışan bir anne olarak veremediğim ilgiyi torunuma verirdim. Hatta annemin bana yaptığı gibi çocuğun bakımını üstlenmeyi de teklif edebilirdim gelinim okumak ya da çalışmak istediği takdirde. Bu iyiydi, çok çok iyiydi. Sonra yine Tamur ve Kutkar takıldı aklıma. Bir başka yöne savruldu duygularım. İstemeden bulaşmış olsam da bu durumu görmezden gelemezdim. Benim burnumun dibinde bir adam kaybolabiliyorsa ben buna sessiz kalamazdım. Oğlumun selametini düşünmek adına dahi yapamazdım bunu. Ben nasıl düşmüştüm bu dibi gözükmeyen derin ve karanlık kuyuya? Yüce Ram, elimden tut benim. Sana çok ihtiyacım var bugünlerde. Çok ama çok ihtiyacım var. Bir gölge düştü önüme, başımı kaldırdım, annem. Kendi kendine mi konuşuyorsun Yuna dedi. Yo, sadece düşünüyordum. Dudaklarım kıpır kıpırdı. Dua ediyordum. Dua yetmez. Dikkatli olmalı, yanlış yapmamalısın kızım. Anne sen gitmedin miydi? Niye döndün diye sordum biraz öfkeli. Konuşmamız lazım dedi annem, öteye git. Ben öteye kaydım, annem yanıma yerleşti. Şimdi Yuna, yarın iş yerine gidecek. Bana Kutkar ile ilgili tüm bilgileri öğrenip getireceksin kızım. Odasındaki masanın üzerinde duran cam, ahşap veya metal eşyaları, parmak izinin bulunduğu şeyleri. Ben onun odasına giremem ki. Sana vereceğim çipli kartla her yere girebilirsin. Bu sana söylediklerimi toplarken biri seni görürse, üzerinde birlikte çalıştığımız tabletle ilgili bir çip arıyordum dersin. Anladın mı? Nasıl girdin içeri derlerse, Kutkar'la birlikte geliştirdiğimiz proje için odasına sık gelip gidiyordum. Bu yüzden bana bir kart vermişti. Kolayca gire...
Anne, madem ben mucidim, kendi yalanımı icat ederim. Sen niye istiyorsun? Bana onu söyle.
Üzerindeki izlerden, terden, kokudan, o gün Kutkar'ın odasına kimin girdiğini anlamak için. Kızım, yüzüme niye öyle bakıyorsun? Ben senden küçük bir yardım istiyorum. Az evvel senin benden istediğin gibi. Korkma, başını belaya sokarsan ben üstlenirim her şeyi.
Kimsin sen anne? Kimin için çalışıyorsun? Casus musun? Nesin?
Bir süre öylece hiçbir şey söylemeden bu kez annem baktı bana. Sonra içini çekti ve dedi ki: Ben de muhalifler ordusuna aitim Yuna. İleri yaşımdan kaynaklanan bunaklığımdan dolayı üstelik önemli bir elemanım.
Anne, nasıl sakladın yıllarca bunu benden?
Senin selametin için sakladım, her türlü selametin için. Ne değişti de vazgeçtin selametimden? Ben seni yıllarca her türlü tehlikeden uzak tutmak istedim. Ama sen Tamur yüzünden bilmeden bulaşmışsın bu işlere. Şimdi gerçeği öğren ki durumu ciddiye alıp kendini koruyabilesin. Ve madem öğrendin, bari bu arada bir işe yara. Senden asla istemezdim bunu. Ama son birkaç aydır değerli pek çok insan kaybolmaya başladı. Tetikçiyi tespit edebilirsek azmettirene ulaşabiliriz diyorsun diye atıldım. Azmettiren belli de güçlü delil lazım.
Azmettiren kim?
Emin olmadan söyleyemem. Sen ne kadar az bilirsen o kadar emniyette olursun. Fazla kurcalama Yuna.
Öyle diyorsun ama beni Kutkar'ın odasına yolluyorsun anne.
Senin Kutkar'ın odasına girmen dikkat çekmez. Aynı kurumda çalışan iş arkadaşısınız neticede. Ama istemiyorsan o başka elbette. Konuştuklarımızı unuturuz.
Anne, ne istersen yapacağım. Karşılığında sen de bana tek bir şey söyleyeceksin. Tamur beni bilerek mi bu işin içine soktu? Beni gıda bölümünde kullanmak için mi yakınlaştı bana?
Yuna, Tamur sana eskiden beri tutkundu. Baban da bilirdi bunu. Keşke bizim kızın gönlü o sersem kocası yerine bu çocuğa kaysaydı der dururdu.
Hiç inandırıcı değil. Bir öğrenci hocasına nasıl söyleyebilir kızına aşık olduğunu?
Elbette o söylemedi. Biz anlamıştık babanla. Evimize ne zaman gelse bir punduna getirip seni sorardı. Resimlerinin önünde oyalanır, uzun uzun bakardı. Kameriyeye gitmesinin sebebi de sendin bence. Senden uzakta olmak, seni kafasından atmak istedi. Benim bildiğim Tamur sana asla zarar vermek istemez. Yaşlanan gözlerimi annem görmesin diye başımı öteye çevirdim.
Bak bana Yuna dedi annem. Sen aşık mı oldun Tamur'a yoksa?
Sokuldum ona, başımı omzuna dayadım. Duyulur duyulmaz bir sesle fısıldadım.
Evet.
Duydu beni annem. Kolunu omuzuma attı, beni kendine doğru çekti. Sığındım ona. Çok uzun bir zamandan beri ilk defa annemin sıcaklığına, şefkatine ihtiyaç duydum.